Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Middlesbrough maçı sonrası podcast'imizi Twitter sohbet alanından yapalım dedik. Bir saniye. Tekrar selam arkadaşlar. Şimdi öncelikle Middlesbrough maçı ile ilgili biraz oyun görüşte maç hakkında biraz konuşacağız. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde kurada rakibimiz Real Madrid olmuştu. Biraz da Şampiyonlar Ligi hakkında konuşacağız. Furkan Caner hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Merhaba, hoş bulduk.
Öncelikle maçla ilgili konuşalım. Düşünceleriniz neler abi? 2-0 yendik miyiz Burgu? Yarı finale yükseldik. Düşünceleriniz nelerdir?
İsterseniz yine Caner başlasın maçla ilgili.
Olur. Maç rahat geçti bizim adımıza. Özellikle ilk golün erken gelmesi. Hiç strese sokmadan, oyuncuları çok fazla efor sarf etmek zorunda bırakmadan. Aslında bence Middlesbrough'un taktiksel yanlışlarıyla da bize maçı çok rahat getirdi. Özellikle yani bence Chelsea olarak tamamen objektif olarak konuşuyorum. Malum beşli bir savunma hattı ve takımın eninin çok uzun olmasından dolayı pres altından en kolay çıkabilen takım olarak takım bence Chelsea. Ve Middlesbrough'un de hani sürekli bir pres halinde olması hem onları yordu hem de iki golü de bize kapıyı açık bıraktılar ve gittik o golü attık. Bu yüzden bizim için rahat bir maç oldu. Yani biraz oyuncu hakkında konuşacak olursak bizde günün iyi isimleri Ziyech ve Mount'tu. Özellikle Mason Mount'un ortada oynuyor olması onu daha serbest, daha özgür ve daha rahat, daha efektif oynamasına neden oldu. Bu da hani biraz daha dörtlüye yakın bir oyun planında olduğu için yani Mount için daha iyi bir oyun planıydı bu bence. Zihi de çok beğendim. Attığı gol çok güzeldi. Ama yani zaten yakaladığı form grafiğini de sürdürdü. Son olarak da maçta gözüme çarpan sadece iki kişi vardı. Zaten dediğim gibi erken bulduğumuz için golü. Futbolcular yani etkisiz de olsalar çok göze çarpmadılar. Çok zor bir maç olmadığı için. Gözüme çarpan tek kişisi Loftus-Cheek. Hiç beğenmedim. Çünkü biraz daha Jorginho'ya yakındı rolü. Ama Jorginho'nun temel oyun prensibi basit oynamaktır. Loftus-Cheek sürekli top kayıpları yaptı. Defansif yönü biraz daha iyi de olsa Loftus-Cheek'i hiç beğenmedim. Ve son olarak da Malang Sarr. Bugün gerçekten çok kötüydü. Zaten beklediğim o çıkışı bir türlü yakalayamadı. Ve yani hemen hemen yaptığı her müdahale fauldü ve hiç fark yaratamadı. Diyeceklerim şeyler bunlar. Yani maçla ilgili bütün fikirlerimi aktardım. Furkan abi konuşabilirsin sen istersen.
Tekrar iyi akşamlar herkese. Şöyle kısa bir değerlendirme yapalım o zaman. Caner'in de söylediği gibi maç kolay şekilde bir 2-0'lık bir galibiyet. Skor çok açılmasa da ona da gerek kalmadı. Erken gelen gollerden sonra Middlesbrough çabuk çözüldü. 2-0'lık galibiyetten bahsedelim. Gollerin erken gelmesiyle dediğimiz gibi maç antrenman şekline döndü. 30. dakikadan sonra bayağı sıkıcı şekilde ilerledi. Çok net bir pozisyonda yoktu. İlk golü değerlendirmek gerekirse klasik bir Chelsea hücumuydu. Alverlerle girildi içeriye. Fakat ilk golde ben büyük bir kaleci hatası olduğunu da düşünüyorum. Yanlış zamanda yattı. Çünkü aynı pozisyonu 68. dakikada özellikle dikkat ettim buna. 68. dakikada rakip de yakaladı. Ve aynı şekilde böyle Alverlerle içeri girdikten sonra sağdan kesilen ortaya Mendy zamanında yatarak aldı. Yani Middlesbrough kalecisi bu topu alabilirdi diye düşünüyorum. Tabii seviye farkı var. ne diyebilirsek buna işte. Bir hata yüzünden Lukaku rahatça gelen topa dokunmak kaldı. İkinci golde de Ziyech'in bireysel yaptığı çıkardığı şutlardan tam ben topu soluna aldığımda zaten dedim gol geldi herhalde derken harbiden de gol geldi. Kolay bir maçtı. Dediğimiz gibi antrenman modunda sanki bir hazırlık maçı gibi. Yerel bir hazırlık maçı yapılıyormuş sezon öncesi gibi bir maçtı. Caner'in de söylediği gibi Mason Mount bugün iyi iş çıkardı. Ziyech ile ikisi birlikte zaten son zamanlarda 2-3 maçta iyi gidiyorlar. Bunun dışında bek oyunlarından daha önce de söz etmiştik ki zaten Chilwell'in ve Reece James'in olmaması orada sürekli farklı bir alternatif arayışına götürüyor Tuhel'i. Sar'ın çizgiye basma problemi yani çizgiden hiç ayrılmayışı hem hücum yönünde hem defans yönünde bence çok çizgiye basıyor. En azından bunun giderilmesi lazımdı bu süreçte. Tabii o da kendi bölgesi olmadığı için çok yargılayabileceğimiz bir durumda değil ama bu çizgiye basma alışkanlığından vazgeçemeyecek herhalde. Oyunu daraltma, içeriye doğru girişi bir bek eksikliğinin bu yoksunluğun göze çarptığını açıkça görebiliyoruz. Onun dışında orta saha kurgusu da forvette de farklı oyuncular oynadı. Yani Havertz'in olmayışı, işte Jorginho'nun olmayışı, Kante yedekti, sonradan girdi. Maç durağan bir şekilde ilerledi. Bu şekilde zaten ben son 4 dakikasını falan kapattım artık maç bitti diye. Yani son 5 dakikada falan bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanında bir de sol bamba oyuna girdi. Dedim acaba bu sol bamba bildiğimiz sol bamba mı? Adam 38 yaşındaymış ve hala devam ediyormuş. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor'da da oynadı Filiş sahilde. Onu şaşırtıcı buldum. Hala futbol oynuyormuş. Nispora'dan biraz daha direnç beklerdim açıkçası. Çok kolay çözüldüler. Eğer yanılmıyorsam siz de düzeltin. Buraya gelirken iki tane büyük rakip elediler Tottenham'la. United emin değilim ama biri United sanırım. Daha dirençli bir oyun beklerdim ama önde presle biraz karşılamaya çalıştılar. O da tabii seviye farkından maçın kolayca bitmesine sebep oldu diyelim. Bu şekilde şu an aklıma gelen başka bir şey yok.
Ağzınıza sağlık abi. Ben de kısa 2-3 değinmek istiyorum maçla ilgili. Dediklerinize katılıyorum. Middlesbrough biraz daha direnç anlamında baskı yönünden kalite farkı çok çok bariz oldu bu maçta. Manchester United'da Tottenham'ı bize gelmeden önce elemişlerdi. Ben de daha dirençli ve kuvvetli ve zor bir maç olacağını tahmin ediyordum ama tam tersi antrenman maçı gibi oldu. Middlesbrough'un bulduğu da pozisyonlar vardı. Bizim de ikinci yarıda bulduğumuz pozisyonlar Mount'la Lukaku'nun paslaşarak içeri girdiği ve Werner'in tabii kaçırdığı iki tane birini kafayla diğerinde kale dibinden kaçırdığı iki pozisyonu vardı. Onun dışında pozisyon olarak Sar'la Loftus-Cheek'i ben de açıkçası çok tatmin olmadım. Sar'ın da geleceğini açıkçası çok iyi bulmuyorum Chelsea'de. Yani ne kadar yani sol bekte de oynasa hani pozisyonun dışında da oynasa bence kalite bakımından çok yetersiz bir oyuncu. Porto'da da zaten yani neredeyse sövülerek bize geri yollanmıştı. Hiç beğenilmiyordu. Ocak ayında ne zannedersem hatta sözleşmenin erken feshi kiralık sözleşmesinin işte konuşuluyordu. Hatta bir ara Porto B takımına da gitti. Yani bir kalite açısından bir Sar'ın eksikliği var. Yani oraya panik olarak Kennedy'yi çağırdılar. Kennedy oynamıyor. Yani çocuk Brezilya'da oynuyordu. Şimdi bir anda buraya geldi. Neden biraz da hani kariyerini şey yaptınız, kesiye uğrattınız? O da açıkçası yönetimsel olarak biraz saçma geldi. O sol bek problemimiz devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda da büyük problemler yaşayacağımızı düşünüyorum soldan. Zaten Middlesbrough'da hücumunu ağırlıklı olarak bizim sol bölgemizden yapmaya çalıştı. Çünkü Sar'ın orada olduğunu biliyorlar ve hatta son 70 ile 80 arasında bir pozisyonda Middlesbrough paslaşarak gelmişti. Orada Sar'ı bildiğim böyle hani sırtlamışlardı. Yani adam yani artık koşamadı, yetişemedi falan. Tabii biraz daha geç dakikalarda olduğundan diyedir ama yavaş da bir oyuncu yani hızlı da değil ve hücuma bir katkısı da olmuyor. Bu nedenle eksiklikleri var. Werner'in kafa olarak Chelsea'de çok kalmayı düşündüğünü düşünmüyorum. Yani yine yeterli de bulmuyorum. Bugün iyi de bir süre aldı. 20-25 dakika civarında bir şey oynadı ve bence çok yetersiz de yine. İki net pozisyonu kaçırdı. Yani muhtemelen yazın gidici gibi tahmin ediyorum ben Werner'in. Onun dışında yine Wembley'e gidiyoruz. Yarı final maçı zannedersem Wembley'de oynayacaktı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Southampton'la Manchester City'nin galibiyle karşılaşacağız gibi bir şey okudum ama emin değilim. Onun dışında hani maçla ilgili değerlendirmelerimiz bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı abi?
Yok, dediğimiz gibi zaten maç açık şekilde ortadaydı. Üzerine çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim diyeceğim bir şey yok.
Tamamdır. Biraz şeye geçelim. Şampiyonlar Ligi kurası açıklandı. Çeyrek finalde Real Madrid ile eşleştik. Tabii zor bir rakip. Yine de hani yani geçen sene elemiş olsak da yine zor bir rakip. Neler düşünüyorsunuz abi Real Madrid ile eşleşmesi hakkında? Nasıl olur bu iki ayakta? Caner istersen senle başlayabiliriz yine abi.
Başlayabilirim. Real Madrid benim Avrupa'da Chelsea'den sonra en çok takip ettiğim takım. Hani bu sezon 30 maç oynamışlarsa 10'un 15'ini izledim. Geçen seneki Real Madrid'le aralarında çok büyük fark var. Bunun en büyük belirgin nedeni ise Ancelotti ve Vinicius Junior'ın çok büyük yükselişi. Benzema geçen sene de aslında fena performanslara gidemiyordu ama bu sene ikisi beraber Carlo Ancelotti ile beraber de çok iyi bir yükseliş yakaladılar. Hani çok büyütülüyor aslında biraz da bence. Özellikle çoğu kişinin çok büyük bir beklentiyle transfer edilen Paris Saint-Germain oyuncularını takımını eledikten sonra çok büyük bir beklenti yıktılar. Bu yüzden de çok fazla büyütülüyor. Yani çoğu yorumda artık bizim erken bir veda edeceğimizi falan düşünüyorlar. Hiç katılmıyorum buna. Takım olarak bence iyi bir seviyeye geldik. Özellikle bu yaşanan yaptırım olaylarını, savaş durumlarını falan hiç göz ardı ederek oynuyoruz artık. Gerçekten yani 2 ay önceki Chelsea'den çok daha iyi bir Chelsea var şu anda. Hani Reece James ve Ben Chilwell'in olduğu bir Chelsea'de ben ağır olarak favori olarak görürdüm Chelsea'yi ama Reece James umarım döner ama Ben Chilwell olmayacak. Bu bir eksimiz olacak. Ayrıyeten yani eklemek isteyeceğim ne olacak? Biraz Real Madrid hakkında konuşacak olursak en etkili isimleri Vinicius Junior ve Benzema gibi görülüyor ama bence en kilit isimleri Casemiro. Özellikle geçen Paris Saint-Germain maçında çok belirgindi yani ilk maça göre. Orta sahada çok rahattılar. Bizim de Kovacic, Kante gibi topla beraber çok iyi çıkan oyuncularımız var. Bu çok iyi bir kesici olduğundan da Casemiro. Bu konuda bir duvara çarpabiliriz. Ayrıca Reece James dönerse Vinicius Junior'ın çok büyük bir etki de gösteremeyeceğini düşünüyorum. İyi savunmacılarımız var. Her ne kadar iyi hücumcular olsa da iyi bir savunmamız var. Başarabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bir avantajları çok uzun zamandır beraber oynayan bir orta sahaları var. Birbirlerine alışmış bir orta sahaları var. Artık sahayı ezberlemiş, çok tecrübeli ve çok yetenekli oyuncular var. Zaten Casemiro, Kroos'u, Modric anlatacak değiliz burada. Dezavantajları ise yavaşlar. Bizim avantajımız onlara göre orta sahamızın çok hızlı olması. Yani dediğim gibi çok fazla artı eksiler var. İyi bir mücadele olacak, iyi bir eşleşme oldu. Seyir zevk açısından. Biraz daha kolay bir eşleşme bekliyordum. En azından hani Chelsea'nin uzun zamandır süre gelen kura şansını düşününce en azından en kötüsü bir Atletico'yu çekeriz diyordum. Ama en zor eşleşmeyi biz çektik. Yarı finalde zor gibi. İyi bir eşleşme olacak, güzel bir eşleşme olacak ama dediğim gibi geçen seneki takım değil.
Evet, Furkan seni alabiliriz abi istersen.
Caner zaten birçok yönden Real Madrid'i geçen seneyle aynı olmadığını dile getirdi. Onun da söylediği gibi Real Madrid'in geçen senesi en azından bir geçiş süreci olarak adlandırılabilir. Çünkü geçen sene Zidane'ın yaşadığı problemlerden sonra Ancelotti gibi bir kurt hocayı getirdiler. Ben zaten önceden Twitter üzerinden değil de Caner'le bir konuda konuşurken İtalyan teknik adamların oyuncularından maksimum verim almasından bahsetmiştik. Ki bunların başında da zaten Ancelotti geliyor. Bu sene İspanya'da şampiyonluğu kazanırsa 5 büyük ligde de şampiyon olan ilk teknik direktör olacak. Ne kadar büyük bir isim olduğunu anlatmaya gerek yok. Ben Ancelotti'yi de çok severim. Çok beğendiğim bir teknik direktördür. Don Carlo diye. Öyle de bir lakabı vardır. Severim İtalyan teknik direktörleri ve İtalyan futbolunu. Her neyse biraz övdükten sonra Madrid'i farklı bir seviyeye taşıdı. Yani geçen seneden. Eski Madrid günlerine dönüyor diyebiliriz Madrid için. Tabii birkaç eksiği var. Bunu da yazın gidereceklerdir. Ama yaza gelmeden önce oynanacağı için maç. En büyük eksiklik Caner'in de söylediği gibi iki bek oyuncusunun yoksunluğunda yaşanan oyunun formasyonunun değişmesi en büyük problem Chelsea adına ki bunu da zaten her maçta söylüyoruz. Her maçta da göze çarpıyor. James, özellikle ben James'i daha önce de söylemiştim. James'i şu an izlemeyi sevdiğim en önemli oyuncu olarak görüyordum dünya futbolunda. Fakat James o süreden beri sakat herhalde benim de nazarım değdi biraz. Ara ara gelse de bu eşleşmede oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Henüz o da belirgin değil. Bunların dışında zor ve sert bir maç olacağını düşünüyorum. Açıkça ben bir tahmin yapmak gerekirse 51'e 49 Madrid'in biraz daha ağır bastığı kanaatindeyim. Çünkü bunun sebebini de söyledik. James ve Chilwell'in yokluğu. Bunun dışında herhangi bir üstünlük görmüyorum. Ama eğer onlar olsaydı zaten geçen sene Şampiyonlar Ligi kazanan kadroyu korumuş olacaktı Chelsea. Sırf bu sebepten ötürü bir adım Real Madrid'i yükselen formuyla birlikte favori olarak görebilirim. Bunun sebebini de açıkladım. Ama tabii ki Chelsea de hafife alınacak bir rakip değil. Bunu geçen sene kanıtladık. Başka ekleyebileceğim bir şey düşünüyorum. Kurallar arasında en zoruydu, en zorlarından birisiydi ve bundan sonrası için de zorunlu bir taraftayız. Yani şöyle, Madrid'i eledikten sonra sanırım City Atletico tarafıyla oynayacağız. City de bu sene çok dolu dizgin giden bir takım. İki büyük kulvarda da hem lig hem Şampiyonlar Ligi. Yani bu turu geçmeniz halinde bile bir sonraki turda sıkıntılı bir rakip var. Chelsea için en azından şu satış işlemleri tamamlanırsa kafa biraz daha rahatlamış olur diye düşünüyorum ki oraya da birazdan değineceğiz. Real Madrid maçı sıkıntılı olacak. O zamana kadar eksikleri tamamlamak gerek diyebilirim.
Ağzınıza sağlık abi. Benim de birkaç yorum ekleyebilirim ben de. Ben de Furkan sana katılarak Real Madrid'i bu eşleşmede 55'e 45 görüyorum ben de Madrid üstünde. Çünkü sen de dediğin gibi Ancelotti farkıyla geçen seneki Real Madrid değiller. Daha kuvvetliler. Bizim de kanat beklerimizde sıkıntı olduğu için mesela şimdi yani Real Madrid karşısına Marcos Alonso ile çıkarsak ben o maçın çok sağlıklı geçeceğini düşünmüyorum bizim tarafımızla. Zaten yavaş bir oyuncu. Madrid'in yani çok açıkçası İspanya futbolunu takip etmiyorum ama Vinicius'un da hangi bölgede olduğunu bilmiyorum ama Alonso ile Allah korusun kazara karşı karşıya gelirlerse çok güzel şeyler olacağını düşünmüyorum bizim adımıza. Onun dışında
Haber
beklerden
mi?
ha aynen. Tamam doğrudur. Yani belki şöyle yapabilir. Reece James döndüğünde sağ beki alır. Azpilicueta'yı da sol beki alır. Hani en azından biraz daha kanat verimliliğini biraz daha Alonso'ya göre daha da yukarı çıkarır. En azından. Hani Alonso'nun da bir iki maçta iyi oynadığı maçlar vardı. Tam hatırlamıyorum ama önceki beş maçın ikisinde herhalde iyi oynamıştı oynadığında. Ama ben olsam Azpilicueta'yı zaten sol bekte de oynamışlığı var Azpilicueta'nın. Hani çok fazla sırıtır mı sırıtmaz mı bilmiyorum ama dediğim gibi Trio'su da Madrid'in güçlü. Casemiro'lu, Modric de. Onlar da bence geçen seneye göre kalite olarak yine artırdılar. Savunması da yerine oturdu. Militao'lu, stoper falan. Yani ben de Madrid'i bir tık önde görüyorum ama işimizin kolay olmayacağını ve geçen seneki eşleşmeye göre Madrid'de daha da zorlanacağımızı düşünüyorum. Ama yani bilmiyorum, böyle içimde sanki yenermişiz gibi bir his var ama futbol açısından çok olumlu bizim açımızdan şey yapmıyorum. Ama zaten eğer çıkarsak da City Atletico galibiyle muhtemelen bir oradan City gelebilir. Belki City ile hani geçen senenin intikamını almak isteyebilirler gibi geliyor. O yarı finalden ben çıkacağımızı çok sanmıyorum açıkçası. City ile eşleşirsek eğer muhtemelen finalde de yani tahmin olarak da City-Liverpool finali görüyorum ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sene. Onun dışında yani ekleyeceklerim bu kadar benim. Yani umarım eleriz. Ama çok da optimistik baktığımı ben söyleyemem bu eşleşmeye. Geçen senenin de intikamıyla futbolcular daha da hırslı olacaktır illaki Real Madrid'de. Ki hocaları da çok daha iyi. En azından geçen seneki gibi karışıklıkları yok. Ligde de iyi konumdalar. Form olarak da gayet iyiler. O yüzden büyük bir sınav bizi bekliyor. Onun dışında sizin var mı abi başka ekleyeceğiniz?
Yani benim
Yok.
birkaç yorumum olacak.
Tamam. Buyur abi.
Ben de çok olumlu bakıyorum nedense. Hani, olabilecek miyim? Subjective'e bakabilirim belki biraz ama. Bence bizim için bir şey bitmedi. Tuchel gibi bir generalimiz var. Ve Tuchel'in zaten oynattığı oyun mesela... Geçen sene bunu gördük zaten. Geldi dördüncü ayda Şampiyonlar Kupası'nı kazandırdı bize. Oynattığı oyun bir turnuva oyunu. Yani özellikle tek ayaklı maçlarda mesela City'yi eledik. İki maç kaybettik. Ama çift ayakta da özellikle bir maçı çok iyi savunup bir maçı çok iyi hücum edebiliyoruz. Ya da oyunu iki farklı şekilde de çok iyi rölantiye de çekebiliyor. Tuchel gibi taktik bir dehamız var. Oyuncularımız da evet belki kanat beklerimizden eksik olacağız ama oyuncu kadromuzda çok gelişmiş bir oyuncu kadromuz var. Yani toplayacak olursam ben Real Madrid eleyeceğimi düşünüyorum. Yani siz %51 %55 dediniz ama ben %55 %45'te bizi daha çok öne görüyorum. Ve farktan dolayı bir Premier Lig takımının diğer takımlara karşı büyük bir farkının olduğunu düşünüyorum. Tempo olarak bize ayak uyduramayabilirler. Geçen maçta olduğu gibi savunmaları evet geçen senekinden daha sağlam ama hücum olarak da gerçekten geçen seneki özellikle ilk maçta çok iyi hücum etmiştik. Çok zorlamıştık. Bu sene de aynısı olabilir. Tempo konusunda Tuchel'in bunu kullanacağını düşünüyorum. Bize ayak uyduramayacaklardır bence tempo konusunda. Ama çok dikkat etmemiz gerekecek kontralarına. Çünkü kontra oyununu çok iyi oynuyorlar. Özellikle Vinicius ve Benzema ikilisinin uyumu çok büyük üst seviyede. Yarı final içinde muhtemelen City gelecektir. Ama niyeyse içinden Atletico gelecek gibi hissediyorum. Simeone hani bir sürpriz olabilir Pep Guardiola'ya. Ama City de gelirse yani nedense ben finalde bir Bayern Münih Chelsea eşleşmesi görüyorum. Son olarak bunu söyleyeyim. Biraz
Çok güzel olur
hayalperest olabilirim
aslında
ama.
ya. Aynen,
Bir
hikayesi de bol olur çünkü
2012'yi evet
evet
2012'yi
evet.
izleyebiliriz.
Aynen. Ya zaten yarı finalde hani diğer ayakta City ile Atletico Madrid ikisini de geçen sene yendik. Hepsine yani Madrid'de yendik, Atletico ile yendik, City ile yendik. Zaten öyle şampiyon olduk. Şimdi önümüzde de o üçlü var ve finalde de 2012'den hani flashback yaptığımız Bayern Münih var. O yüzden çok böyle sürprizlerle dolu bir şey olabilir eğer potansiyel olarak öyle bir şey olursa. Ama ben Bayern Münih'i çok eskisi gibi iyi görmüyorum. Bu yani muhtemelen Liverpool Bayern Münih eşleşmesinden Liverpool'un çıkacağını ben tahmin ediyorum ama Bayern'le bir olası bir finalle eşleşmemiz çok tatlı olabilir gerçekten. Onun dışında Bu konu hakkında başka bir şey yoksa abi biraz sahipler hakkında konuşabiliriz.
Son olarak abi bir şey ekleyeceğim.
Tabii. Söyle.
Şimdi niyeyse ben bu sene mesela bu sene de şampiyon olduğumuzda geçen seneden çok daha mutlu hissedeceğim. Çünkü bu kadar çok yaptırıma, bu kadar çok kıskançlığa, bu kadar çok nefrete rağmen biz buradayız, bunu yaptık, başardık, başarıyoruz ve başaracağız mesajını en net olarak Avrupa'nın dünyanın en büyük kupasına alarak verebiliriz. Umarım bunu hani başarıp herkese bir kez daha yani gönlümüz rahat olacak. Yani yaptık diyebileceğiz. Size rağmen bunu yaptık. Bir misilleme olacak belki de. Bu seneyi geçen seneden daha çok istiyorum ve umarım başarırız. Son olarak diyeceğim bu.
Aynen umarım. Tabii ki hani hikayesi çok daha ayrı bir şey olur eğer bu sene öyle olursa. Çünkü kanat bekler sakatlandı işte, bir sürü yaptırım uygulandı, sahip değişti falan. Çok fazla kaos içinde yaşadık. O yüzden tabii senin dediğin gibi bu sene eğer olursa çok daha büyük bir hikayesi olacak geçen seneye göre. Onun dışında şimdi dün bir deadline vardı. Dünkü deadline'da yeni kulübün sahipleri gelecek kişiler yaklaşık 30'a yakın yatırımcı birleşerek çoğu teklif sundu bazıları. Aralarında kim bulunuyor? Önceden söylediğimiz hani Nick Kendi bulunuyor. Bir en son tweet atmıştık, bir tane Catalina Kim diye bir kadın vardı. O Marina Granovskaya gibi bir kadın. Onunla birlikte fonlarını birleştirmişler. İşte böyle çoğu müttefik gibi bir şey olmuş. Finansal olarak anlaşmalar falan sağlamışlar aralarında. Aynı zamanda John Terry de hatta az önce açıklama yapmış. İşte bizim DNA'mızı koruyacağımıza dair upuzun bir şey yazmış. Şu an okuyamadım. Onun dışında tabii o da %10'unu hissesini almak istiyor ki bence de bu büyük bir payda. Ve onun %1'ini zannedersem taraftarlar arasında bir vereceğini söylemiş zannedersem. Ama yani çok yüksek ihtimalle Todd Boehly'nin Chelsea'nin yeni sahibi olacağını düşünüyorum. Çünkü 2019'da Matt Lowe'un yazdığına göre Chelsea'ye tekrar teklif vermiş 2019'da ve Abramovich Chelsea'yi satmamak için kesinlikle satışa uygun veya açık değiliz diye üst üste reddetmiş Todd Boehly'yi. Ki yüksek paralar da her teklifinde arttıra arttıra gelmiş. Ama Tottenham taraftarı olduğu da biliniyor diye bir iddialar dolaşıyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyoruz. Tabii Amerikalı yatırımcı. Eğer geçerse kendisi başa geçecek ve o hani dede olarak gördüğümüz 90 yaşındaki risk de hani finansal olarak destek verecek. Çünkü zaten bir futbol geçmişi yok. Tamamen biraz da benim alanımda kişisel olarak sağlık alanında medikal cihazlar tarzı bir enstitüsü, şirketi falan filan varmış. Her neyse. O da muhtemelen finansal olarak destek verecek. Onun dışında Suudlar vardı, Suudiler. Ben çok şey görmüyorum Suudilerin olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten İngiltere ile bir herhalde problemleri vardı ama Spor Bakanı Suudlarla aramızın iyi olduğunu ve hani herhangi bir problem olmayacağını söylemiş. Ama ben yine çok bakmıyorum, çok sıcak bakmıyorum. Yine dediğim gibi Boehly'nin kulübünün yeni sahibi olacağını düşünüyorum. Sizin bu konu hakkında bir düşünceniz var mıdır abi? İsterseniz sözü size de devredebilirim.
Furkan abinin diyeceği bir şey var mı? Yoksa ben
Valla ben şöyle söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Ben saha dışı olaylarla pek ilgilenmemiştim. Fakat teknik olarak söyleyeceğim şey şu. Her zaman yani çalıştığınız hangi kurumda olursa olsun bu şekilde hani bir belirsizlik mutlaka sizin veriminize de yansır. En kısa sürede çözülmesini dilerim. Dediğim gibi alıcılar hakkında çok büyük geniş bilgim yok ve takip ettiğim bir şey de değil. Uzun yıllardır Abramovich'e alışkın olmak yani onun güvenini şeyine test ettiği güvene sahip olmak herhalde bunları yaşayacağımızı hiç ihtimal vermiyordum. O yüzden hiç de takip ettiğim bir gündem değildi. Dediğim gibi en iyi şekilde ve en güzel şekilde olmasını dilerim. Zaten ben çok bir şeyin de değişeceğini zannetmiyorum. Sadece belki Abramovich biraz daha futboldan uzaktı. Kulübün onursal başkanı gibi davranıyordu daha çok. Zaten mesela bir Lampard da açıklama yapmıştı teknik direktörken, sadece belki bir kere el sıkışmışızdır. Onun dışında hiç gördüğümü hatırlamıyorum şeklinde. Abramovich biraz daha futbol şeyinden uzaktı. Gelecek başkanın ya da yönetim kurulunun futbola dahil olma seviyesi belki burada biraz etkili olabilir. İşleyiş bu şekilde devam ederse ben isimler hakkında da çok bir önem olduğunu düşünmüyorum. Sadece onların dahil olma ve işte işleyişe etkilerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar da bu şekilde devam ederlerse herhangi bir problem olmadan Chelsea yoluna bakar. En önemlisi oyuncuların işte bu seyahat, bilet, taraftar sızlık gibi şeylerden etkilenmemesi önemli diye düşünüyorum. En kısa sürede satış gerçekleşirse iyi olur. Bu kadar. Başka ben çok hakim
Zaten
olduğum için değil.
Ya zaten hani bir şeyler oluyordu. Hani eğer yeni başkan gelirse hani Tuchel'le çalışmak ister mi istemez mi diye çok iddialar döndü ama çoğu da zannedersem yani en azından bir iki tanesi yaptığı açıklamada hani hiçbir şekilde hani Tuchel'in ve yola devam edeceklerini ve hani herkes yani çoğu zaten taraftar merkezli odaklı bir yönetim planı şey yapacağını söylemiş ama tabii ki büyük yani çok yalanlardan klasik yalanlardan bir tanesi tabii ki. Nick kendi de öyle söylüyordu. Ben açıkçası çok kendinin istikrarlı ve net biri olduğunu düşünmüyorum bu konuda. O yüzden bu elinin biraz da bize daha iyi olabileceğini diğer adaylara göre. Zaten Roman Abramovich belirleyecek. Hani kimin artık yeni sahipliğe koltuğa geçeceğini. Aynı zamanda Rainer Bank diye biriyle de bir bankada çalıştıkları için oradan şey yapıyor. Ama Marina'nın yollanmayacağını konuşuluyor. Yani Marina zaten kalacak. Petr Cech de kalacak gibi. Tuval'de kalırız zaten. Ana çekirdek yönetimde bir şey değişmiyor olacak. Sadece Bruce Buch %100 gidiyor olacak. Onun dışında hani yatırımlarla yine aynı şekilde devam edecek. Transferler tabii devam edecek. Ben de çok işte bir şey değişiklik olacağını ben sanmıyorum. Sadece hani Abramovich'in 20 yıllık rejimi devrildiği için bu kadar bir sansasyon oldu. O yüzden yoksa hani çoğu kulüplerde de sessiz şekilde kulüp değişimleri, konsorsiyumlar falan çok rahat hani görebiliyoruz. Onun dışında diyeceklerim bu kadar. Yani pazartesiye kadar bir shortlist gelecekmiş. Yani muhtemelen az çok kimin Chelsea'yi alacağı netleşecek 3 aşağı 5 yukarı. En azından 3-5 kişinin ismi netleşecek. Umarım hani kulüp için hayırlısı olur. Artık yavaştan da zaten sonlandırabiliriz de podcast'ı. Sizin başka ekleyeceğiniz bir şey var mı abi genel olarak?
Benim yok.
Çok
Ben de bir şey ekleyeceğim. Sanırım hafta sonu olduğu için çok da katılımcı yok. Millet eğlense
sağ ol. Evet. Geçen de
doğal olur.
cumartesi akşamı. Aynen, doğal olur. O zaman herkese teşekkürler katılmaları için. Yine podcast'in özetini paylaşıyor olacağız Spotify ve diğer platformlar üzerinden. Bir sonrakinde zaten Twitter sohbet olanına yaparsak sizleri duyuracağız. Şimdilik hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.